Ayrım 9, sayfa 131, bölüm 6, olumlu sınıf ortamı oluşturma. Doktor öğretim üyesi Zehra Atbaşı. Giriş, sınıfı organize etme, öğrenci bilgilendirme, araç ve gereç sağlama, öğretmen masası ve çevresindeki alanları düzenleme, formlar ve çizelgeler hazırlama, sınıf düzenlenmesi, duvarların görüntüsü, öğrencileri organize etme, sınıf hazırlama, günlük organizasyon stratejileri, rutinler ve kurallar oluşturma, sınıf arkadaşlarını hazırlama, sınıfta zaman yönetimi, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, olumlu davranışsal destek, sınıf yönetimi ve birlikte eğitim, kaynaştırma sınıf içinde öğrencilerle dolaylı davranışsal destek sağlama, özel eğitim sınıfında davranışı yönetme, bireysel olarak öğrenci davranış sorunlarını ele alma, ileri dereceli problem davranışa sahip öğrencilerin bulunduğu özel eğitim sınıflarını yönetmek, dönüştürülebilir sembol pekiştireçler ve diğer hoşa giden ödüller, etkinlik pekiştireçleri, pekiştireç kazanmayan öğrenciler için destek planları, işlevsel davranış değerlendirme davranış müdahale planı, işlevsel davranış değerlendirme gerçekleştirme, davranış müdahale planının geliştirilmesi. Giriş. Eğitimde istenilen amaçlara ulaşabilmek için, etkili ve verimli sonuçları elde edebilmek için, öğretimin gerçekleştiği alanlardan en önemlisi olan sınıf ortamının öğretmen ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmesi gerekmektedir. Olumlu bir sınıf atmosferinde öğrenciler ve öğretmenler kendilerini rahat ve güvende hissederek dikkatlerini derse yöneltebileceklerdir. Sınıf yönetimi, olumlu sınıf atmosferi oluşturmak için sınıf kurallarını belirlenerek zaman ve öğretimin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayacak şekilde sınıf düzeninin oluşturulması ve öğrenci davranışlarının denetlenerek bir öğrenme ortamının geliştirilmesi sürecidir. Sınıf yönetimi bünyesinde barındırdığı insan kaynağı olan öğrenciler ile maddi kaynakları eğitim amaçları doğrultusunda bütüncül şekilde harekete geçirmektir. Eğitimin amaçlarına ulaşması için sınıfta imkanların sağlanması ve bunların kullanılması gerekir. Sınıf yönetimiyle sınıfta öğrenci motivasyonunu artıracak düzenli ve güvenli bir ortam oluşturmak ve sorumluluk bilincini geliştirerek öğrencilerin davranışlarını düzenleyebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bölümde okullarda olumlu sınıf ortamı oluşturabilmek için yapılacak düzenlemeler ve alınacak önlemler üzerinde durulmuştur. 6.1. Sınıfı organize etme. Sınıf yönetiminin boyutlarından ilkini sınıf ortamının fiziksel düzenlenmesi oluşturmaktadır. Sınıfın genişliği, ısısı, aydınlığı, temiz ve havadar olması öğrencilerin önemli derecede etkilemektedir. Sınıf duvarlarının rengi, sıraların ve diğer sınıf eşyalarının yerleşim biçimi de öğrenme düzeyinde etkili olan unsurlardandır. Öğrenciyi bilgilendirme. Eğitim ve öğretim döneminin etkili ve verimli geçmesinde fiziki mekanların, plan ve programların eğitim amacına uygun eksiksiz yapılmasının yanında öğrencilerin okul ve sınıf hakkında bilgilendirilmesi, ders saatleri, teneffüs saatlerinden haberdar edilmesi, okulu ve sınıfı tanıtmak son derece önemlidir. Ayrıca okul kuralları ve sınıf kuralları hakkında bilgilendirmek, görüşlerini almak öğrencinin motivasyonunu arttıracaktır. Yerleşim düzeni. Öğrencinin sınıf içerisinde bulunduğu konum, sınıfın yerleşim düzeni, öğrencinin eğitim-öğretim ortamındaki ihtiyaçlarını karşılayacak özellikle olmalıdır. Etkili bir yerleşim düzeni, öğrencilerin öğrenme yaşantılarını da birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşimlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Yerleşim düzeni konusunda yapılacak değişikliklerde öğrencilerin fikirlerinin de alınması gerekir. Ders araç ve gereçlerinden kaynaklardan faydalanmak isteyen öğrenciler bunu sınıf içerisinde rahatlıkla yapabilmelidir. Bu nedenle sınıf düzeni hem öğrencilerin hareket edebilmelerini hem de bu hareketleri esnasında birbirlerini rahatsız etmemelerini sağlamalıdır. Öğretmenler sınıf içerisinde masa, dolap, sıra, pano gibi fiziki unsurları öğrencilerin sınıf içerisinde hareket etmelerine olanak sağlayacak şekilde yerleştirmelidirler. Öğretmenler sınıf içinde yerleşim düzenini kurmaya çalışırken öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almalıdır. Sınıfta oturma düzeni tüm öğrencilerin yüzünü görecek şekilde etkili iletişimi sağlayacak biçimde planlamanın yapılması gerekmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin sınıf içerisinde oturma düzenine dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, öğretmenin öğrenciye en çabuk ve en kolay biçimde ulaşabilmenin sağlayacak bir oturma düzeni sağlamaktır. Aydınlatma. Öğrencilerin tahtayı ve öğretmenlerini rahatlıkla görebilmeleri için sınıfın yeterince aydınlatılmış olması önemlidir. Yeterince aydınlatılmamış bir sınıf ortamı öğrencilerin derse yoğunlaşmalarına engel olacaktır. Bununla birlikte aydınlatmanın gerekenden fazla olması da öğrencilerin göz sağlığı olumsuzu etkileyebilmektedir. Renklerin kullanımı. Eğitim-öğretim ortamlarında kullanılan renklerin öğrenciler üzerinde etkiye sahip oldukları göz önünde bulundurulmalı ve öğretim ortamlarında bu durumdan yararlanılmalıdır. Sınıfın estetik açıdan iyi bir görünüme sahip olması için sınıfta yer alan eşyaların ve sınıf duvarlarının öğrencilerin psikolojik ve pedagojik ihtiyaçlarına uygun renkte boyanmasına dikkat edilmelidir. Sınıfı renkli ve çekici hale getirmek için çok fazla rengin kullanılması, özel gereksinimli öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilir. Bu nedenle ferah, sade ve yeterli miktarda renk ve materyal yerleştirmek önemlidir. Isınma, fiziksel düzenlemedeki bir diğer önemli unsurdur. Sınıf ortamında ısının orta derecede olması sağlanmalıdır. Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk ortamlar öğrencilerin performansını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sınıf ısısının öğrencilerin okul formları ile üşümelerine de ya da terlemelerine neden olmayacak orta derecede olmasına özen gösterilmelidir. Çünkü yeterince ısıtılmamış bir sınıf ortamı öğrencilerin sağlık durumlarını tehdit edeceği gibi öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için de elverişli olmayacaktır. Ses düzeyi. Sınıfta kullanılan ses düzeyi öğrencilerin konuşulanları anlayabilmeleri ve anlatılanlara dikkatlerini yoğunlaştırabilmeleri için oldukça önemlidir. Öğretmenin gerekenden yüksek ya da alçak bir ses düzeyi kullanmamaya dikkat etmesi gerekmektedir. Eğer öğretmenin kullandığı ses tonu çok yumuşak ya da alçak ise öğrenciler öğretmenin konuşmalarını işitmekte zorlanabilirler ve bunun sonucunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirler. Sınıf içerisinde meydana gelen gürültü, olumsuz bir iletişimin karşılıklı olarak duyulmamış ilgi isteğinin sınıf içi sıkıntıların göstergesi olabilir. Sınıfta başlayan gürültü öğrencinin öğrenme yaşantısından uzaklaşmalarına sebep oluyor. Bu nedenle gürültünün başladığı sırada gerçekleştirilen öğrenme etkinliğinde değişiklik yapılabilir ya da sınıf kuralları öğrencilere yeniden hatırlatılabilir. Temizlik. Okulların öğrencilere kazandırması gereken temel niteliklerden biri de sağlıklı yaşama ve temizlik alışkanlığıdır. Bulunduğu ortamı temiz tutmayı öğrenmeyen öğrencinin çevre duyarlılığı da zedelenecektir. Oysa temizlik bilinci kazanan öğrenci hem sınıfı hem de okulunu temiz tutmaya özen gösterecektir. Bu temizlik bilincinin öğrencilerde kazandırılmasında örnek niteliği taşıyan ilk durum sınıf temizliğidir. Sınıfın ve okulun sürekli olarak temiz tutulmaya çalışılması, sıklıkla havalandırılması önemlidir. Rutinlerin oluşturulması. Sınıfta belirli bir düzenin olması ve bu düzenin korunması özel gereksinimli öğrencilerin düzenli alışkanlıklarını kazanabilmeleri için önemlidir. Eşyaların yerlerinin belirli olması, etkinlik köşelerinin oluşturulması, günlük etkinliklerin belirli bir rutin içinde yapılması, öğrencilerin sınıf ortamında günlük etkinliklerinin belirli bir düzen içinde yapılmasını sağlarken aynı zamanda sosyal becerileri ve dil becerilerini de destekleyecektir. 6.2 Öğrenciyi organize etme. Öğrenciler için hiç şüphesiz eğitim-öğretim sürecinin en temel unsurudur. Ayrıca sınıf yönetimi için de önemli bir yere sahiplerdir. Öğrencilerin cinsiyet, yaş, ilgi, zeka, beklenti, ihtiyaç, motivasyon gibi pek çok özellikleri sınıf yönetimini etki etmektedir. Bu nedenle okul öğrenciye sunduğu eğitim-öğretim hizmetlerini yürütürken onun ihtiyaç duyduğu durumları doğru tespit etmelidir. Eğitim-öğretim hizmetlerinin kalitesini arttırmak, bir sınıfın öğrencileri arasındaki bireysel farklılıklar, öğrencinin öğrenme biçimlerinin de farklılaşmasına neden olacaktır. Her öğrencinin öğrenme biçimi farklı olduğu için bazıları dokunarak ya da hareket ederek öğrenirken, bazıları yaparak, yaşayarak öğrenme, rol yapma, yaratıcı drama, benzetim gibi öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyacaktır. Bu farklılık dikkate alındığında, öğrenme faaliyetlerinin bu bireysel farklılıklara uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği görülmektedir. Öğrencileri organize etmenin birçok yolu vardır. Öğrencilerin tamamını bir bütün olarak ele almak ve onları gruplara ayırmak bunlardan bazılarıdır. Bu organizasyon biçimlerinden hangisinin tercih edildiği dersin hedefleri, kapsamı, öğrenci özellikleri ve benzeri ile ilgilidir. Bireyselleştirilmiş öğretim planları doğrultusunda bireysel yürütebileceği gibi grup halinde de yürütülebilir. 6.3. Sınıf yönetim, sınıfta zaman yönetimi. Sınıf yönetiminin bir diğer boyutu zaman yönetimi ile ilgilidir. Sınıf yönetimi belirli bir zaman dilimi içerisinde amaca yönelik etkinliklerin uygulanmasını zorunlu kılar. Zamanın sınırlı olması ve kendine has özelliklerinin bulunması sebebiyle zaman yönetimi sınıf yönetiminde kritik bir öneme sahiptir. Zaman yönetimi öğrencilerin ve öğretmenlerin belirlenen zaman içerisinde ders planına uygun davranmalarıdır. Eğitim-öğretim ortamında zamanın idaresinden birinci derecede sorumlu kişi öğretmendir. Bundan dolayı ders için ayrılan süreyi en etkili şekilde kullanmaya çalışılmalıdır. Öğrencilerin öğrenme farklılıklarına göre ihtiyaç duydukları zaman farklılık gösterebilmektedir. Öğretmenin bu doğrultuda derse nasıl başlayacağını, hangi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanacağını, öğrencilere hangi soruları soracağını, kullanacağı araç ve gereçleri kullanacağını ve değerlendirmeyi nasıl yapacağını planlaması gerekmektedir. Kısaca bu doğrultuda hem dersten önce gereken hazırlığı yapmalı, hem başarılı bir ders sunumu gerçekleştirmeli, hem de ders sonu değerlendirme çalışması yaparak dersin amaçlarına ulaşılma durumunu belirlemelidir. Öğretim sürecinde yapılması gerekenleri erteleme alışkanlığı olan bir öğretmen, planlamada ve zaman yönetiminde zorlanabilir. Zamanı etkili kullanan ve gereksiz ayrıntılara vakit kaybetmeyen bir öğretmen, zaman yetersizliği, planlamada güçlük gibi sıkıntılar yaşamadan dersini etkili bir şekilde yürütecektir. Zamanın dersteki kullanımı, sınıf yönetiminde zaman kullanımının en önemli boyutunu oluşturur. Çünkü zamanın dersteki kullanımı, ders öncesi ve ders sonrası yapılan çalışmaların da amacını oluşturur. Derse etkili bir zaman yönetimi olmadığı sürece, ders öncesi yapılan hazırlıklar işe yaramayacaktır. Başarılı bir ders, öğrencinin istenen davranışın önceden belirlenen bir süre içerisinde kazandırılmasıdır. Bu sebeple etkili zaman yönetimi çok önemli bir yere sahiptir. 6.4. Sınıf kurallarını geliştirme ve uygulama. Demokratik toplumların temel amacı demokratik bireyler yetiştirmektir. Demokratik toplumlar demokratik değerlere dayalı ortamlarda yetişen bireyler sayesinde oluşmaktadır. Hem öğrenme, öğretme süreçlerinin hem de sosyal ilişkilerinin başarılı biçimde yürütülebilmesi için yapılan düzenlemeleri kural denir. Kuralların olmadığı ya da kurallara uyulmadığı durumlarda sınıf içerisinde karışıklık, düzensizlik olacak ve öğrenme zamanlarını sınırlandıracaktır. Ayrıca kurallara uyulmadığında oluşacak problem davranışlar öğrencinin, kendisinin ve arkadaşlarının öğrenmelerinin önüne geçecektir. Anlamlı ve tutarlı kurallar öz disipline sahip bireylerin yetişmesine hizmet etmektedir. Sınıf içerisinde oluşturulacak olan etkin kurallar sayesinde öğrenciler kendilerini özgürce ifade ederken aynı zamanda etkili öğretim ortamının oluşmasına da hizmet edecektir. Ayrıca işlevsel amaçlar doğrultusunda belirlenmiş kurallara uyan öğrencilerin akran kabulleri artacak ve sosyal kabule hizmet edecektir. Sınıf kuralları, öğrencilerin davranış sınırlarını belirlemede önemli bir kavramdır. Sınıf içerisinde gerçekleşen tüm durumların bu kurallar çerçevesinde ortaya çıkması beklenir. Bu yüzden kurallar belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. 6.4.1 Sınıf kuralları oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar. 1. Sınıf yönetimi üzerinde pek çok araştırma, davranış kurallarının belirlenmesinde öğrenci katılımına odaklanmakta ve bu kurallar belirlenirken öğrencilerinin de aktif katılımının sağlanması gerektiğini savunmaktadır. Çünkü öğrencilerin kendilerinin de katıldığı bu sürece uyumunu kolaylaştıracak ve öğrencileri motive edecektir. Öğrencilerin sınıf kurallarına uygun davranabilmesi için kuralları anlaması ve içselleştirmesi gerekmektedir. Bu nedenle kurallar belirlenirken her kural için anlamlı ve geçerli bir neden belirlenmelidir. Kuralların belirlenme sürecinde öğrencinin fikrini almak ve bu sürece öğrencileri de dahil etmek öğrencilerin belirlenen kurallara uyuma davranışlarını artacak ve olumlu sınıf ortamına katkı sağlayacaktır. 2. Sınıf yönetimi konusunda başarılı uygulamalar sınıfta belirlenecek kural sayısının en aza indirilmesini tavsiye etmektedir. Öğrencilerle birlikte bu süre yürütülürken uzun listeler oluşturmak yerine kısa ve yalın cümlelerle kuralları ifade etmek anlaşılırlığı arttıracaktır. 3. Kural sayısı sınırlı olmalı, olumsuz ifadelerden uzak, anlaşılır biçimde olumsuz ifadeler yerine olumlu davranışlar olmalıdır. 4. Beklenen davranışlar gözlenebilir ve ölçülebilir biçimde ifade edilmelidir. 5. Kural belirleme sürecinde okul genelinde belirlenen tüm kuralların birbirleriyle tutarlı olması, kurallara uyulduğunda öğrencilerin ne kazanacağı açıkça ifade edilmelidir. Bu şekilde bir uygulama öğrencilerin kuralları benimsemesi ve uygulamasına hizmet etmektedir. 6. Belirlenen kurallara ilişkin yaptırımlar ve ödüller kurallarla ilişkili olmalıdır. 7. Kural listesi oluşturulduktan sonra her bir kuralda beklenen davranış öğrencilerle anlatılmalı. Gerekirse bu kuralların nasıl sergileyeceklerine model olunmalıdır. 8. Oluşturulan kural listesi sınıf içinde herkesin görebileceği bir yerde ve görebileceği büyüklükte olmalı ve görsellerle desteklenmelidir. Örnek kural listesi. Sınıf kurallarımız. İlk zil çaldığında ders araç gereçlerimizi hazırlamış olarak sınıfta bulunuruz. Sınıfta ders oturma planına göre otururuz. Dersin gerektirdiği tüm araç ve gereçleri getiririz. Derse izin isteyerek konuşuruz. Ders esnasında yalnızca ders etkinliklerine katılırız. Yiyecek ve içecekleri teneffüs saatinde tüketiriz. Sınıf nöbetçisi ve başkanın uyarılarını dikkate alırız. Her dersin sonunda ders araç gereçlerimizi çantamıza koyarız. 6.5 Olumlu davranışsal destek. Olumlu davranışsal destek, ODD, olumlu davranışı güçlendirirken problem davranışlarını önlemeye çalışan ve sınıf yönetimi stratejileri üzerine yoğunlaşan bir yaklaşımdır. Davranışa yönelik müdahale programları geçmişten günümüze uygulamalı davranış analizi UDA ilkelerine göre yapılmaktadır. UDA problem davranışları yüksek oranda azaltan başarılı bir yaklaşımdır. Son zamanlarda davranış müdahale programları problem davranışları önlemek üzere daha ileriye yönelik ve olumlu stratejileri içermeye başlamıştır. İstenilen davranışı arttırmak ve istenmeyen davranışı azaltmak için davranışı ortaya çıkaran çevresel düzenlemeler ve doğrudan öğretim stratejilerine başvurularak davranışın olumluyla yer değiştirmesi desteklenmektedir. ODD, öğrencinin olumlu davranışlarını geliştirmek ve yeni davranışları öğretmek için uygulamalı davranış analizi ilkelerini kullanan ve öğrencinin yaşam kalitesini arttırmak ve problem davranışlarını azaltmak için öğrencinin yaşadığı çevreyi destekleyen ya da değiştiren bir yaklaşımdır. ODD'nin temel ve bilincil amacı, hedef öğrencinin yaşam biçimini değiştirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için yardımcı olmaktadır. Önemli, ancak ikinci amacı da problem davranışları azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır. ODD, Origin Üniversitesi tarafından kurulduğundan beri birçok okulda uygulanabilen, öğrencilerin sosyal ve öğrenme davranışlarını artıran ve dersi bölücü davranışları azaltan kapsamlı bir işlevsel sistemdir. ODD, problem davranışları ortaya çıkmadan önce önlemeyi amaçlayan, risk altındaki öğrencilere hedef alan bir müdahale paketidir ve büyük nüfusları hedeflemektedir. Ayrıca önlemeye odaklanarak problem davranışları ortadan kaldırmayı, öğretmenlerin çaba ve zamanını etkili kullanmasını hedef olmaktadır. Bunun yanı sıra ODD, öğrencinin bulunduğu çevreyi düzenleyerek öğrencinin problem davranışlarının ortaya çıkmasını önlemeye ve ortaya çıkan problem davranışları azaltmaya odaklanmıştır. 6.5.1 Olumlu davranışsal desteğin özellikleri. Alan yazında ODD'yi diğer yaklaşımlardan ayıran özellikler, yaşam biçimindeki değişiklikler ve yaşam kalitesi, yaşam boyu sürme, çevresel geçerlilik, çoklu uygulamalar ve problem davranışı önlemeye yönelik uygulamada verilen önem ve bu 5 temel özelliğin bütüncül bir şekilde ODD içerisinde sunulması olarak sıralanmaktadır. ODD'nin birinci amacı, hem özel gereksinimli olan öğrencilerin hem de bu öğrencilerle etkileşimde olan herkesin yaşam kalitesini artırmak ve yaşam biçimini değiştirmek için öğrencilere yardımcı olmaktadır. ODD programlarının kapsamlı biçimde hazırlanması ve programların hazırlanmasından yürütülmesine kadar her aşamada anne babasıyla birlikte öğrenciyle etkileşimde bulunan her bir bireyin sürece katılması ODD'nin bütüncül bir yaklaşım olmasının temel özelliğidir. ODD'nin diğer önemli bir özelliği, yaşam boyu süren bir destek oluşturur. Yaşam biçimi değişikliği sadece yaşamın belli bir zaman dilimini kapsamaktadır. Öğrencilerin yaşamlarında anlamlı değişiklikler başarmak bazen yıllar sürebilir. Yaşam boyu destekte özel gereksinimli olan öğrencilerin anaokulundan ilk öğretime kadar, ardından da orta öğretime ve meslek edinmesine kadar başarılı bir geçiş yapmasına yardımcı olmak mümkündür. ODD'ye yapılan çalışmaları laboratuvar ortamlarında ya da benzeşim ortamlarında yürütmek yerine problemin ortaya çıktığı bağlamlarda gerekli düzenlemeleri yaparak yürütmeyi savunmaktadır. Bu özellik ODD'nin kurumsal temellerini kaynaştırma ve normalleştirme hareketinden almasından kaynaklanmaktadır. Özel gereksinimli olan bireylerin yaşam kalitelerini artırmak farklı uygulamaları gerekli kılmaktadır. Bu nedenle ODD programında pek çok teknikten, uygulamadan yararlanılmaktadır. Örneğin öğrenciye uygun davranışlar kazandırmak için olumlu pekiştirmeden yararlanılacağı gibi işlevsel iletişim öğretiminde de yer verilebilir. ODD ile öğrencinin içinde bulunduğu fiziksel çevrenin düzenlenmesi ve öğrencinin programındaki değişiklikler de yapılabilmektedir. Dolayısıyla ODD'nin en temel özelliklerinden biri de birçok uygulamanın birlikte kullanılabilmesidir. ODD programlarında uygun davranış öğretimi ve davranışa zemin hazırlayan uyaranlar ve öncüler değiştirilerek ya da ortadan kaldırılarak problem davranışların ortaya çıkması önlenmektedir. Ancak tüm bu çabalara rağmen problem davranışlar uygulama sırasında da ortaya çıktı ise bu durumda davranış sonrası uyaranları düzenlemeye yönelik uygulamalara yer verilmektedir. Böyle bir süreci gerçekleştirmek için ODD'ye dayalı davranış değiştirme planı hazırlamak gerekmektedir. 6.5.2 Okul genelinde sunulan olumlu davranışsal destek. Okul genelinde olumlu davranışsal destek, OGODD modeli okullarda çocukların akademik ve sosyal gereksinimlerini desteklemek için kullanılan bir modeldir. Son yıllarda OGODD okul genelinde tüm davranış sorunlarını azaltmak için daha sistemli ve bütüncül önleyici müdahaleleri içererek şekilden yeniden genişletilerek düzenlenmiştir. 2001 Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın yasasıyla birlikte okullar öğrenci başarısını arttırmak için artan bir sorumlulukla karşı karşıya kalmışlardır. Öğrenci başarısını arttırabilmenin yolunu ise araştırmacılar nitelikli bir biçimde sunulan akademik öğretimlerle öğrencinin sınıfında akranları tarafından kabul edilmesine, bilişsel yeteneklerine, motivasyonuna, toplumsal faktörlere, aile katılımına, akademik beklentilere ve kültürel inançlara bağlamışlardır. Aynı zamanda öğrencilerin sergilemiş oldukları problem davranışlara yönelik sunulan sağaltım programlarını etkili öğretime etkileyen bir diğer faktör olarak görmüşlerdir. OGODD modeli kapsamında okullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gereksinimlerini desteklemek için tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devamlılığı olan bir müdahale programı sunulur. Bunun için tüm öğrencilerin gereksinimlerine göre hedefler belirlenir. ODD, problem davranışı sergileyen öğrencinin 24 saatini planlayarak ve gerekli çevresel düzenlemeleri sağlayarak öğrencilerin problem davranışlarını azaltılmakta ve uygun davranışları arttırılmaktadır. Ayrıca bu yaklaşımda davranış değiştirme tekniklerini kullanırken öğrencilerin değer yargıları, becerileri göz önünde bulundurulmaktadır. Böylece istendik davranış değişikliklerinin kalıcı olması ve genellenmesi artmaktadır. Bu nedenle problem davranışlarının azaltılmasında ODD planlarının kullanılması oldukça önemlidir. Problem davranışlarının azaltılmasında ODD'nin temel bileşenleri bir planlama ekibinin olması, okul genelinde öğretmenlerin ve öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda uygun davranışlarının belirlenmesi, öğretmen eğitimi, öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin belirlenmesi, uygun davranışların kazandırılması için uygulama planının ortaya konulması ve öğrenci davranışlarının izlenmesi kolaylaştıran çok çeşitli kaynaklardan veri toplamayı, okul koridorları, tuvaletler, kafeterya ve oyun alanı gibi yerlerden sağlanabilecek veri sistemi oluşturmaktadır. OGODD, etkili ve güvenli eğitim ortamları oluşturmak ve bu ortamları sürdürmek için ileriye yönelik ve ekip çalışmasına dayanan bir yapıdadır. Problem davranışı önleme, sosyal becerileri geliştirme ve davranış problemlerini belirlemek için veri tabanlı problem çözmeyi kullanan bir programdır. OGODD, okul genelinde, sınıfta ve bireysel müdahalelerde bulunarak tüm öğrencilerin eğitimi için okul kapasitesini yükseltmektedir. Anaokulu, ilköğretim ve lise gibi birçok okulda uygulanan bu sistem, okul genelindeki bütün öğrencileri kapsayan, güvenli, olumlu ve öğrencilerin uyum sağlayabileceği bir ortam hazırlanması için okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele destek sağlamaktadır. OGODD, bir önleme modeli olarak kanıtlayıcı etkili bir uygulama ile tüm öğrencilerin yararlanmasını temel almaktadır. Her okulun kendine özgü bir sistem oluşturabileceği kapsamlı bir çevresi olan ODD, çocukların okulda sosyal ve akademik başarı elde edebilmeleri için gerekli olan sosyal, kültürel ve davranışsal destekleri sağlayan bir sistem yaklaşımıdır. Çeşitli stratejiler yoluyla ulaşılan ana bileşenleri bulunan bir yaklaşım olmasına rağmen paket bir program değildir. Üç aşamalı ve ana bileşenleri olan ODD modeli piramit modeliyle açıklanmaktadır. Bu üç aşamada tüm çocukların gereksinimlerine yönelik uygulamalar vardır. %3, %5 yüksek risk, bireysel müdahale. Üçüncü aşama yoğunsal bireysel program. Fonksiyonel değerlendirme, bireysel davranış kontrol planı, ebeveyn eğitimi ve işbirliği, disiplinler arası işbirliği. %7, %10 risk altındaki öğrenciler, sınıf ve küçük grup stratejileri, ikinci aşama, sınıf içi müdahale programları, akademik desteğin arttırılması, yoğun sosyal beceri öğretimi, yetişkin gözetimi. %85, %90 tüm öğrenciler, okul çapında destek sistemi. Birinci aşama, sosyal beceri öğretim, olumlu ve ileriye yönelik disiplin, sosyal davranış beklentilerini öğretme, aktif gözlem, pozitif destekleme sistemi, kararlı, adil ve iyileştirici disiplin. 6.5.2.1 Birinci düzey, okul geneli müdahaleler. Birinci düzeyde okul genelinde tüm öğrencilere sunulan davranışsal ve akademik stratejileri içine alan evrensel destek programları yer almaktadır. Okullar uygun davranışların neler olduğunu belirtmek amacıyla bir kural listesi oluşturmakta ve kuralların bozulması halinde sonuçların neler olacağını açıklamaktadır. Öğrencilere bu beklentiler açık ve net bir şekilde öğretilmekte, söz konusu beklentilerin uygulamasını yapabilecekleri fırsatlar sunulmakta ve beklentiler karşılamaları halinde de olumlu pekiştirişlere yer verilmektedir. Kısacası herhangi bir akademik içeriğin öğretilme sürecinde olduğu gibi beklentilerin öğretilmesinde de eğitsel bir yaklaşım benimsenmektedir. Sosyal davranışsal ve veya akademik alanlarda birinci seviye önleme, müdahale uygulamalarına yanıt vermeyen öğrencileri belirlemek amacıyla normal okul uygulamalarının bir parçası olarak tüm okulda toplanan veriler ekipler tarafından analiz edilmektedir. Belirlenen öğrenciler gereksinimlerinin ortaya konulması amacıyla ikinci desteklere yönlendirilmekte ve ebeveynlerine de uygulanacak olan program ve uygulamaların kabul edip etmedikleri sorulmaktadır. Birinci aşama okul genelde uygun davranışların tanımlanması, uygun davranışların öğretilmesi, uygun davranış ödüllendirme sistemi, problem davranışının sonuçlarının sürekliliği, veri toplanmasının sürekliliği ve verilerin karar verme aşamasında kullanılmasının gerekli kılmaktadır. Birinci düzeyin temel bileşenleri. Bir planlama ekibinin olması, okul genelinde öğretmenlerin ve öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda uygun davranışların belirlenmesi, öğretmen eğitimi, öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin belirlenmesi, uygun davranışların kazandırılması için bir uygulama planının ortaya konulması, öğrenci davranışlarının izlenmesi, kolaylaştıran çok çeşitli kaynaklardan veri toplamayı, okul koridorları, tuvaletler, kafeterya ve oyun alanı gibi yerlerden sağlayabilecek veri sistemidir. Birinci düzey uygulaması sunulurken bulunması gereken düzenlemeler: A. Olumlu ve açık şekilde ifade edilen beklentilerin ve kuralların belirlenmesi. B. Öğrenciden beklenilen davranışların doğrudan öğretilmesi. C. Beklenilen davranışların düzenli olarak ödüllendirilmesi. D. Öğrenciden beklenilen davranışların yerine getirilmemesi durumunda sonuçların açıkça belirtilmesi. E. Problem davranışların sonuçlarının açıkça belirtilmesi. F. Problem davranış sergilendiğinde öğretimin devam edebilmesini sağlayacak seçeneklerin var olması. G. Davranış destekleme planı ve problem çözme ekibinin olması. H. Acil, tehlikeli durumlara karşı yapılacaklarının yer alması. I. Okul yönetiminin aktif katılımının sağlanması. İ. Problem davranışının kaydıyla ilgili veri toplama sisteminin olması. J. Öğrenciden beklenilen davranışlar hakkında ailenin bilgilendirilmesi için yasal gerekliliklerin olması sıralanmaktadır. Özetlenecek olursak, tüm okulu kapsayacak şekilde okul kültürü oluşturmaya yönelik kuralların belirlenmesi, tüm bu kurallara uyulduğu zaman yapılacak ödüllendirme sisteminin kurulması, tüm okulda uyulması gereken belirlenen davranışların öğretmenin yapılması, tüm okulda öğrencilerin takip edilmesini sağlayacak bir veri sisteminin kurulması, belirlenen davranışların öğretimi için grup etkinliklerini planlanması ve akran öğretiminden faydalanılması. 6.5.2.2 İkinci düzey, sınıf düzeyi müdahaleler. İkinci düzey daha çok öğrenci veya öğrenci gruplarına yönelik müdahale programlarını içeren ve okul genelinde birinci düzey müdahale programının yeterli olmadığı durumlarda başvurulan bir aşamadır. Birinci düzey müdahale programlarından yararlanamayan ve problem davranışı devam ettiren öğrencilere kapsamaktadır. Bu öğrenciler ise yüzdelik dilimde %15-%10 arasındaki öğrencileri içine almaktadır. İkinci düzey destek müdahaleleri benzer kazanım veya performans eksiklikleri sergileyen öğrenci grupları için sağlanacak hedef müdahaleleri içermektedir. İkinci düzey müdahalelerin uygulanması birinci düzey müdahalelere oranla daha çok zaman ve yoğun bir çabayı gerektirmektedir. Öğrenci, örneğin ikinci bir müdahale günlük olarak olumlu davranışı arttıracak strateji ve sık süreçleri içermektedir. İkinci düzeyde çok çeşitli müdahaleler yürütülmektedir. Bu müdahalelerin ortak özellikleri: A. Hedeflenen becerilere yönelik yönergelerin olması. B. Öz kontrol stratejilerinin içermesi. C. Olumlu davranışın pekiştirilmesi. D. Hedeflerin davranışlar için düzenli performans geri bildiriminin sunulması. E. Akran öğretimi uygulanması olarak sıralanmaktadır. İkinci müdahale uygulamalarının başarılı olması için beklenen öğrenci davranışlarıyla birlikte günlük sınıf rutinlerinin olumlu bir şekilde açıkça belirtilmesi, problem davranışların açıkça tanımlanması, sınıf rutinlerinin ve uygun davranışların doğrudan öğretilmesi ve beklenen öğrenci davranışlarının düzenli bir şekilde pekiştirilmesi gerekmektedir. İkinci aşamada öğretmenin problem davranış gerçekleştiğinde sınıf içi öğretimde devamı için başka seçeneklerinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca çocukların yeteneklerine göre öğretim materyalleri ve programlarının olması, öğrencinin akademik başarıyı yaşama imkanının olması ve öğretmen ihtiyaç duyduğunda ona destek ve öneriler sunacak kişilerin olması ikinci aşamanın başarısını arttırmaktadır. İkinci düzey müdahaleler grup müdahaleleri olarak da geçmektedir. Grup desteği olarak çok öğrenci veya öğrenci gruplarına yönelik müdahaleler programlarını içeren ve birinci düzey uygulamasının yeterli olmadığı durumlarda başvurulan bir aşamadır. Özetle grup desteği bazı öğrencilerin sorun davranışlarının birinci düzeyle yeterince ele alınmadığını kabul eder. Okulun evrensel destek alan fakat bir takım problem davranışlarını hala sergileyen nispeten büyük bir gruba, örneğin 10 veya 15 veya daha fazla öğrencisi sahip olması durumunda okulun bir öğrencilerin ihtiyaçlarını yanıt vermek geliştirebilir. Genelde birinci düzeye göre daha yoğun müdahale gereksinimi olan öğrencilerin faydalandığı durumdur. Fakat hala bireysel desteğe ihtiyaçları yoktur. Yapılması gereken düzenlemeler ise: A. Problem davranışların açıkça tanımlanması, sınıf rutinlerinin ve uygun davranışların doğrudan öğretilmesi. B. Beklenilen öğrencinin davranışlarının düzenli bir şekilde pekiştirilmesi gerekmektedir. C. Öğretmenin yeteneklerine uygun öğretim materyallerinin ve programlarının olması. E. Öğrencilerin akademik başarıyı yaşama imkanının olması. F. Öğretmen ihtiyaç duyduğunda ona destek ve öneriler sunacak kişilerin olması. G. Ev okul iletişiminin arttırma sistemi. H. Veri toplanması ve verilerin karar verme aşamasında kullanılması. 6.5.2.3 Üçüncü düzey, bireysel müdahaleler. Üçüncü düzey, risk grubunda problem davranışı sergileyen ve akademik başarısı düşük, önceki iki düzeyde de başarılı olamamış, bireyselleştirilmiş ve yoğun programa ihtiyaç duyan %5'lik dilimin içinde yer alan öğrencilerin kapsamaktadır. Bu düzeydeki müdahaleler daha çok bireyselleştirilmiş programları içine alan tek bir öğrenci için tam olarak işlevsel davranışı değerlendirmeye göre hazırlanmış, daha yoğun programları içermektedir. Bir başka ifadeyle ciddi davranış problemleri sergileyen öğrencilere 3. seviye destekleri sunulmaktadır. Bunlar arasında işlevsel davranışsal değerlendirme sonuçlarına dayanan bireyselleştirilmiş davranış desteği planları veya psikolojik destekleri içine alan bireysel destekler de yer almaktadır. 3. düzeyde müdahaleler. Öğretmen dikkatini sağlama, öz denetimi sağlama, sosyal becerilerin öğretimi, öğrenciden beklenilenlerin yeniden düzenlenmesi, akran veya yetişkinlerle çalışmak, tercih edilen aktivitelerin yeniden düzenlemek olarak ayrılmaktadır. Problem davranışları 2. düzey müdahalelerle azalmayan ya da çok ağır veya tehlikeli davranışlar, örneğin düzenli fiziksel saldırganlıklar gibi içinde bulunanlar, 3. müdahale için potansiyel adaylardır. Daha çok inatçı ve kronik problemler davranışlarda başvurulan müdahale sistemidir. Zanlap ve diğerleri problem davranışlar, kronik, tehlikeli, çok rahatsız edici, öğrenmeyi engelleyen, sosyal ve eğitimsel dışlanmaya neden oluyorsa 3. önleme aşamasında gereksinim olduğunu vurgulamışlardır. Bu seviyeden en temel unsur işlevsel değerlendirmenin temel olmasıdır. İşlevsel davranış analizi kullanılarak davranışların işlevinin ve bu davranışları tetikleyen faktörlerin bulunmaya çalışılması gerekmektedir. İşlevsel değerlendirme, A. Problem davranışı öngören olayları en aza indirgemek, B. Problem davranışın yerine uygulanacak uygulanması kolay ve etkili olan bir davranışı öğretmek, C. Doğru davranışı desteklemek ve D. Problem davranışın desteklenmesini azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla yapılması gereken çevresel değişikliklerin açık bir şekilde ortaya koyulmasını sağlar. Üçüncü düzey müdahaleler zaman ve kaynaklar açısından birinci ve ikinci düzey müdahalelere oranla daha maliyetlidir. Üçüncü aşama bireysel destek müdahalelerini içerir ve müdahaleler hazırlanırken A. İşlevsel davranış değerlendirme, B. Kapsamlı ekip değerlendirilmesi, C. Akademik ve davranış desteği arasında bağlantı, D. Bireysel müdahale için değerlendirme ile elde edilecek bilgiler, E. Karar vermek için veri toplanması ve kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bireysel destek genellikle problem davranışları olan özel gereksinimli öğrencilerle sunulan tüm temel müdahaledir. Ancak özel eğitim hizmetleri için yeterli olmayan öğrencilerin çoğu bireysel destekten yararlanmaktadır. Bireysel destek sadece okul kuralları veya birden fazla kural için sağlanabilir. Bireyin desteğinin kalbi bir öğrencinin öğrenme kabiliyetini engelleyen davranışları tetikleyen koşullar ve davranışlar arasındaki belirli ilişkileri tanımlayan işlevsel bir davranışsal değerlendirmedir. Buna dayanılarak davranış sağlatım planı geliştirilmesi uygun olacaktır. Üçüncü aşamalı bireysel müdahaleleri içerir ve müdahaleler hazırlanırken yapılması gereken şunlardır. İşlevsel davranış değerlendirme, kapsamlı ekip değerlendirilmesi, bireysel müdahale için değerlendirme ile edilecek bilgiler, karar verme için veri toplanması uygulanması. 6.5.3 sınıf genelinde sunulan olumlu davranışsal destek. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar göz önüne alındığında ODD müdahalelerinin genellikle okul genelinde, sınıf genelinde bireysel çalışmalar olarak yürütüldüğü söylenebilir. OG-ODD okulu dikkate alarak önleyici ve olumlu davranışları arttırıcı bir programa yoğunlaşırken sınıf genelinde sunulan olumlu davranışsal destek SG-ODD öğrencilerin bireysel ve sınıf içerisinde sorunlarını hedef alan müdahaleler üzerine yoğunlaşmaktadır. SGODD, hedef öğrenciler üzerinde ve öğrencilerin ihtiyaçlarına odaklandığı için daha uygun maliyette ve hedef öğrencilerin tümünü kapsadığı için adil bir önleme programıdır. Daha da önemlisi SGODD, programı sınıf içerisinde öğrencinin doğal ortamında desteklenmesinden dolayı öğrenmesine daha çok katkıda bulunur ve doğal ortamında yapıldığı için genellenmesi ve kalıcılığı çok yüksektir. SGODD, tüm çocuklar için tutarlı, öngörülebilir, olumlu ve güvenli ortamlar oluşturmaya odaklanmıştır. SGODD öğrencilere sınıf içi ve sınıf dışı davranışlarında temel seviyede davranış desteği sağlar. İkinci ve üçüncü düzey müdahalelerde bulunan birçok öğrenciyi desteklemek amacıyla düzenlenir. Sınıf geneli birinci düzey müdahalesi uygun alabildiğinde daha yoğun desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin sayısı azalmaktadır. Birinci düzey müdahale en etkin ve kabul gören destek düzeyidir ve bunun sonucu olarak birinci düzey müdahale zamanın etkin bir şekilde kullanımı kaynakların makul şekilde kullanımı ile gerçekleşir. İkinci ve üçüncü düzey müdahaleler daha iyi bir davranış uzmanlığı istediği için diğer profesyoneller işbirliği gerektirebilir. Sınıflar her üç düzey müdahale aşamasında gerçekleştirebileceği ortamlardır. Üç düzeyde sunulan yaklaşımın sınıftaki davranış desteği ve davranış yönetiminde uygulanması düşünüldüğünde öğretmenler bireysel değerlendirme aşamasında değerlendirme kriterlerine uygun olarak değerlendirme yapmalı ve bir ekiple birlikte karar vermelidir. SGODD temel özellikleri şunlardır. A. Malzemeleri, fiziksel çevreyi ve zamanı dikkatli planlamaya odaklanmıştır. B. Öğretim öğrencilerin günlük rutinlerini ve beklentilerini dikkate alarak planlanır. Ve C. Uygun görülen kabul edilebilir davranışlar hakkında öğrenci bilgilendirme olarak sıralanabilir. Sınıf düzeyinde bireyselleştirilmiş ODD'nin amacı problem davranışı azaltmak ve yaşam kalitesinin artırılması için bir öğrencinin günlük yaşam becerilerini ve öğrenme fırsatlarını artırmaktır. Araştırmalar ODD'nin genellikle sosyal ve eğitim dışlanmasına yol açacak tehlikeli ve yüksek düzeyli yıkıcı davranışlar üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. ODD müdahaleleri davranışın işlev üzerine odaklanır. Bu nedenle olumlu davranışsal desteğin vazgeçilmez unsurlarından birini işlevsel davranış analizi oluşturmaktadır. İşlevsel davranış analizi, öğrenci hakkında bilgi edinmek için kullanılan davranış işleminin belirlenmesi amacıyla davranış öncesi, davranışın kendisi ve davranışın sonrasında oluşan durumları analiz eden, ölçme ve değerlendirme yöntemlerine dayalı bir stratejidir. İşlevsel değerlendirmenin amacı, davranışın nedenini belirlemektir. Böylece problem davranış uygun müdahaleleri yaparak azaltılabilir. İşlevsel değerlendirmede iki temel yol vardır. Birincisi davranışın işlemini belirlemektir. İkinci yol ise öğrencinin problem davranışını azaltırken olumlu performansını güçlendirmek için stratejiler belirlemektir. İkinci ve üçüncü düzey müdahalelerin en iyi OG-ODD uygulamalarında ortaya çıksa da OG-ODD'nin uygulanmadığı okullarda sınıflarda da uygulanabilir. ODD problemlerinin önlenmesi ve olumlu sosyal davranışları arttırmak için genel eğitim sınıflarında uyarlandığında bu öğrenciler de duysal ve bilişsel gelişme gösterebilmektedirler. 6.6 Pekiştireçler ve kullanımı. Uygun davranışların arttırılması amacıyla davranıştan hemen sonra verildiğinde davranışın gerçekleşme olasılığını arttıran veya davranışın sürmesini sağlayan uyaranların ortama eklenmesi veya çekilmesi sürecine pekiştirme denir. İki türü vardır. Olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirme. Olumlu pekiştirme bir davranıştan sonra verildiğinde o davranışın ileride yapılması olasılığının arttırılmasıdır. Olumsuz pekiştirme bir davranıştan bireyden ortamdan alındığında davranışın sürmesi ve artmasına hizmet eder. Olumsuz pekiştirme itici uyaran üzerinde yoğunlaşması nedeniyle eğitim ortamlarında sık sık kullanılmaktadır. Pekiştireçler iki başlık altında incelenebilir. Öğrenilmemiş pekiştireçler, birincil pekiştireçler. Doğal yaşamı sürdürmek için gerekli olan ve biyolojik önem taşıyan sıcaklık, etkinlik ve yiyecek gibi uyaranlardır. Bu uyaranlar bazı pekiştireçlerle eşleştirilmeden de izledikleri davranışın oluşumunu genellikle artırırlar. Yiyecek içecek türü pekiştireçler küçük çocuklarda ve işlevde bulunma düzeyi sınırlı olan bireylerde etkilidir. Ancak eğitim ve işlevde bulunma düzeyi arttıkça önemlerini yitirirler. Bu nedenle pekiştireç olarak düşünülen durumların zaman içerisinde tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Öğrenilmiş pekiştireçler, ikinci pekiştireçler. Yaşamsal bir önem taşımalarına rağmen davranışların arttırılmasında ve sürdürülmesinde etkili biçimde kullanılabilirler. Birinci pekiştireçlerle kullanımı sonucu tek başlarına pekiştireç olma özelliğini kazanabilirler. Bunlar aşağıda yer alan pekiştireçlerdir. 1. Sosyal pekiştireçler. Sözsüz ifadeler, ses tonu, dikkat etme, tebessüm etme, dokunma, yakınında bulunma, övgü sözcükleri. 2. Etkinlik pekiştireçleri. Öğrencinin beklenen davranışı sergilemesinin ardından kendisi için pekiştireci özellik taşıyan öğrencinin yapmaktan zevk aldığı bir etkinlikte öğrencinin ödüllendirilmesidir. Etkinlik pekiştireçlerinin kullanımında kullanılan diğer bir yaklaşım da Premek ilkesi olarak adlandırılan yaklaşımdır. Premek ilkesi, çocuğun yapmak istemediği ya da sergilemekten hoşlanmadığı etkinlik ya da davranışların kendisi için pekiştirici özellik taşıyan başka bir etkinlikle ödüllendirilmesi sürecini içermektedir. Ödevini yapmak istemeyen bir öğrenciye ödevini bitirince sevdiği etkinlik olan saklambaç oynayabilirsin gibi. Şarkı söyleme, oyun oynama, görev verme, boyama yapma gibi etkinlikler olabilir. 3. Dönüştürülebilir sembol pekiştireçler. Kendi başlarına anlamları yoktur ancak dönüştürülebilir özelliktedirler. Sembol pekiştirme sistemi ile birlikte kullanıma etkilidir. Para, marka, kupon, yıldız, puan, jeton, gülen yüz kullanma gibi. Semboller toplanabilir, saklanabilir ve diğer pekiştireçlerle de değiştirilebilir olmalıdır. Öğretmenlerin öğretim sırasında sosyal pekiştireçleri ve dönüştürülebilir pekiştireçleri kullanmayı öğrenmeleri, öğrencilerin öğretim amaçlarını gerçekleştirmelerini kolaylaştırmaktadır. Sembol pekiştireçte amaç pekiştireçlere ulaşmak için sembollerin kazanılmasıdır. Sembol pekiştireç sisteminin 3 ana bileşeni bulunmaktadır. Hedef davranışları gösteren liste, hedef davranışa karşı gelecek sembollerin listesi, öğrencinin hedef davranışı sergilemesi halinde kazanacağı dönüştürülecek sembollerin takas edileceği ödül listesi. Dönüştürülebilir sembol pekiştirme sisteminde sembollerin çeşidi, sunuşu önemli bir faktördür.
Sembollerin seçiminde öğrencinin özelliklerine ve yaş gruplarına seçim yapmak, sevdikleri, hoşlanacakları sembolleri seçmeye özen gösterilmelidir. Mümkünse sembollerle, öğrencilerle birlikte karar vermek, seçenek sunmak motivasyonlarını arttıracaktır. Ayrıca dönüştürülebilir sembol pekiştiriş sisteminin öğretmenin dikkatli biçimde planlayıp öğrencilere sunulması yapılmaktadır. 6.6.1 Pekiştiriş seçimi ve dikkat edilecek noktalar. Genellikle birilerinin hoşuna gidecek olan pekiştireçlerin pek çok kişi için benzer şeyler olacağı düşünülse de aslında pekiştireçler kişiden kişiye göre değişir ve bir kişi için pekiştireç işlevi gören bir uyaran bir başkası için aynı işlevi görmeyebilir. Benzer şekilde etkili pekiştireçler zaman içinde değişkenlik göstermektedirler ve pekiştireç olarak kullanılan bir uyaran bir süre sonra aynı etkiyi göstermeyebilmektedir. Dolayısıyla pekiştireçlerin etkiledikleri bireyden bireye, davranıştan davranışa ve aynı birey ve davranışta zaman içinde değişmektedir. Bu nedenle herhangi bir davranış değiştirme ya da beceri kazandırmaya yönelik bir programa başlamadan önce etkili pekiştireçlerin belirlenmesi gerekmektedir. Normal gelişim gösteren bir bireyin kendisine sorarak nelerden hoşlandığını öğrenmek mümkünken, gelişimsel yetersizliği olan bireyler söz konusu olduğunda etkili pekiştireçlerin belirlenmesi güç olabilmektedir. Bu nedenle pekiştireç belirlenirken farklı yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemler dolaylı ve doğrudan pekiştireç belirtme yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı yöntemler, bireyin kendisinden ya da bireyi tanıyan diğer kişilerden görüşmeler yoluyla bilgi alınarak gerçekleştirilmektedir. Doğrudan yöntemler ise bireyi sistematik gözlem yaparak değerlendirmeyi içermektedir. Dolaylı yöntemler sırasında eğer mümkünse bireylerin kendisine değilse kendilerini tanıyan kişilere sorarak etkili pekiştireçler belirlenmektedir. Bu sorular açık uçlu sorular ya da önceden belirlenmiş kontrol listelerinden de oluşabilmektedir. Doğrudan yöntemler ise bireylerin doğrudan gözlemlenmesi veya doğrudan oturumlar gerçekleştirecek tercih ettikleri uyaranlara yönelik veri toplanmasının sürecinden oluşmaktadır. Sistematik gözlemler ile uyaranlar arasında en çok tercih edilenden en az tercih edilene doğru bir hiyerarşi oluşturmak mümkün olabilmektedir. Bireylerin ailelerinden bilgi almaya dayalı olan dolaylı yöntemler yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Çünkü bu yöntemleri uygulaması kolaydır ve çok fazla kaynak ve zaman gerektirmemektedir. Fakat gereksinim düzeyine ve öğretimsel amaca göre pekiştireç belirlemekte kullanılacak yöntemlerin farklılaşması gerekmektedir. Örneğin ağır düzeyde özel gereksinimli bireyler için doğrudan pekiştireç belirleme yollarını tercih etmek daha işlevsel iken erken çocukluk döneminde ise doğrudan pekiştireç belirleme yöntemlerinin zor olduğu sistematik değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca pekiştireç belirtilirken tercih sırasını ve zamanlarına göre tercih farklılaşması dikkate alınmalıdır. Etkili pekiştireç belirleme formu, öğrencinin adı soyadı, sınıfı. Değerli anne babalar, öğretmenler bu formda çeşitli etkinlik ve ödüller yer almaktadır. Bu formu dikkatli okuyarak ilgili bölümleri doldurunuz. A. Pekiştireç listesi. A. Çocuğunuzun, öğrencinizin tercih ettiği ödüllerin karşısına 1-3 sırasını uygun değerlendirmeyi yapınız. Pekiştireç türleri, aile, öğretmen. Süpersin, aferin, çok güzel, harikasın, ne güzel yaptın, iyi gidiyorsun. Bravo, tamam oluyor, tebrikler, bugün çok iyisin, diğer öğrencilere alkışlatma, gülümseme, alkışlama, baş ile oynama, göz kırpma, sırtını savazlama, sarılma, öpme, başını okşama, yüzüne dokunma, tokalaşma, çak yapma, omzuna dokunma, kitabını vesaire dokunma, yanına yaklaşma. Yiyecek içecekler, hamburger, pasta, sandviç, kraker, şeker, kek, çikolata, dondurma, meyve, fındık ezmesi, süt, meyve suyu, çay, çerez. Kişiler, baba, anne, kardeş, arkadaş, akraba, öğretmen, bakıcı, ortam, ev, okul, bahçe, park, spor salonu. Nesneler ve oyuncaklar, renkli kalemler, silgiler, bilgisayar, CD, teyp, kasetleri, oyuncaklar, oyun kartları, renkli kitaplar, takılar, giysiler, hayvan fotoğrafları, posterler, yapıştırmalar. Etkinlik pekiştireçleri. Top oynama, kamyonlarla oynama, bebeklerle oynama, arabalarla oynama, oyun hamuruyla oynama, su ve kumuyla oynama, oyun oynama, hayvanlarla oynama, bisiklete binme, evcilik oynama, salıncağa binme, saklambaç oynama, körebe oynama, kaydıraktan kayma, uçurtma uçurma, resimli kartlarla oynama, TV izleme, alışveriş yapma, pikniğe gitme, resim yapma ve boyama, yemek masası hazırlama, masal dinleme, müzik dinleme, oyun parkına gitme, sinemaya gitme, başkasına yardım etme, arkadaşına gitme, şarkı söylemek, yapboz oynamak. B. Pekiştireç listesinde yere alamadığını düşündüğünüz ödüller varsa onları da ilave ediniz. 1. ve 2. Değerlendirme soruları. 1. Öğrencilerin hangi sınıf yönetiminin amaçlarından değildir? A. Öğrencinin yeni davranış kazanma ve üretken olmalarını arttırmak. B. Öğrencilerin davranışlarını yönetmek. C. Uygun davranışların sergilenmesini sağlayan denetim süreçlerini planlama ve uygulamak. D. Kabul edilebilir etkili toplumsal davranışları geliştirme olanaklarını arttırmak. E. Öğretmenin eğitim ortamında iş yükünü azaltmak. İkinci. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sınıf atmosferi için ön koşu niteliğindedir? A. Öğrenci davranışlarının kontrolü. B. Fiziki ortam düzenlemeleri. C. Aile eğitimi düzenleri. D. Okulun ekonomik imkanları. E. Okulun bulunduğu çevre. Üçüncü. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin sınıf içerisinde yerleşim düzenini kurmaya çalışırken dikkat etmesi gereken durumlardan değildir? A. Öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate almak. B. Öğrencilerin sınıf içerisinde rahat hareket edecekleri bir ortam oluşturmak. C. Öğrenciye en kolay ve rahat ulaşmasını sağlayacak oturma düzeni planlamak. D. Öğrencilerin görüşlerini almak. E. Okul iradesinin görüşlerini alma. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf kuralları oluştururken öncelikle dikkat etmesi gerekenler arasında yer almamaktadır? A. Sınıf kurallarını oluştururken öğrencilerin de aktif katılımını sağlanması. B. Uzun listeler oluşturmak yerine kısa ve yalın cümleler kuralların ifade edilmesi. C. Belirlenen kurallara ilişkin yaptırmalar ve ödüllerin kurallara ilişkin olması. D. Kural listesi oluşturulduktan sonra her bir kuralda beklenen davranışların öğrencilere açıklanması. E. Kural listesinin öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak şekilde sınıfın az görünen yerine asılması. 5. Aşağıdakilerden hangisi olumlu davranışsal destek modelinin özelliklerinden biri değildir? A. Problem davranışı ortaya çıkan öncülere yer vermemesi. B. Özel gereksinimli öğrenciler ve bu öğrencilere etkileşimde olan herkesin yaşam kalitesini arttırmak ve yaşam biçimini değiştirmek için öğrencilere yardımcı olması. C. Yaşam boyu süren bir destek olması. D. Problemin ortaya çıktığı bağlamlarda gerekli düzenlemeleri yapması. E. Birçok uygulamaların birlikte kullanılabilmesine olanak vermesi. 6. Aşağıdakilerden hangisi okul geneli olumlu davranışsal destek modeli birinci düzeyin temel bileşenlerinden değildir? A. Bir planlama ekibinin olması. B. Okul genelinde öğretmenlerin ve öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda uygun davranışları belirlenmesi. C. İşlevsel davranışsal değerlendirmenin yapılması. D. Öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin belirlenmesi. E. Uygun davranışların kazandırılması için bir uygulama planına ortaya koyulması. 7. Aşağıdakilerden hangisi okul genelinde olumlu davranışsal destek modeli ikinci düzeyin temel bileşenlerinden değildir? A. Program davranışların açıkça tanımlanması ve sınıf rutinlerinin ve uygun davranışların doğrudan öğretilmesi. B. Beklenen öğrenci davranışlarının düzenli bir şekilde pekiştirilmesi gerekmektedir. C. Öğretmenin problem davranış gerektiğinde sınıf içi öğretimin devamı için başka seçeneklerin bulunması. D. Çocukların yeteneklerine göre uygun öğretim materyallerinin ve programlarının olması. E. Öğrencileri akademik başarısıyla ilgilenmemesi. 8. Aşağıdakilerden hangisi okul geneli olumlu davranışsal destek modeli 3. düzey müdahaleler hazırlanırken yapılması gerekenlerden değildir? A. İşlevsel davranış değerlendirme. B. Kapsamlı ekip değerlendirmesi. C. Sınıf kurallarının öğretilmesi. D. Bireysel müdahale için değerlendirme ile elde edilecek bilgileri. E. Karar vermek için veri toplanması ve kullanılması. 9. Aşağıdakilerden hangisi dönüştürülebilir sembol pekiştirme sistemi hazırlanırken öğretmenin dikkat etmesi gereken durumlardan değildir? A. Sembollerin seçiminde öğrencinin özelliklerine ve yaş gruplarına seçimine göre seçim yapmak. B. Mümkünse sembollerle öğrencilerle birlikte karar vermek. C. Dönüştürülebilir sembol pekiştirme sisteminin kurallarını diğer sınıflarla aynı hazırlama. D. Hedef davranışa karşılık gelecek sembollerin listesini oluşturma. E. Dönüştürülebilir sembol pekiştirme sisteminin öğretmenin dikkatli biçimde planlanıp öğrencilere sunulması. 10. Öğrenciler aşağıdakilerden hangisi pekiştiriç belirlenirken yapılan değerlendirmelerinin dışında kalmaktadır? A. Doğrudan gözlemler yapmak. B. Öğretim sırasında tepkilerine göre karar vermek. C. Öğrencinin ailesinden bilgi almak. D. Öğrencinin öğretmeninden bilgi almak. E. Öğrencinin kendisinden bilgi almak. Doktor öğretim üyesi Zehra Atbaşı. Doktor öğretim üyesi Zehra Atbaşı 1979 yılında Konya Ereğli'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Ereğli'de tamamladı. Selçuk Üniversitesi'nde 2002 yılında lisans, 2007 yılında ise yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılında Gazi Üniversitesi özel eğitim alanında doktora derecesini aldı. 2003-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi, 2010-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi özel eğitim bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren ise Necmettin Erbakan Üniversitesi özel eğitim bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bilimsel ilgi alanları arasında olumlu davranış desteği, toplumsal uyum becerilerinin öğretimi, bütünleştirme, çocuk ihmali ve istismarı yer almaktadır. Evli ve 3 çocuk annesidir. Sayfa 156 ayrım sonu.